Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 7.
Çiftlik ancak son zamanlarda yeni düzene girmişti. Yağlanmamış bir tekerlek gibi gıcırdıyor ve yaş tahtadan yapılmış ev işi eşya gibi her yanından çatlıyordu hala. Nikolay Petrovich umutsuzluğa düşmüyorsa da bu yüzden sık sık göğüs geçiriyordu ve cesaretsizliğe kapılıyordu. İşlerin yoluna girmesi için çok para gerektiğini görüyordu. Onun parası ise neredeyse tükenmişti. Arkadi doğru söylemişti. Pavel Petrovich kaç kez yardım etmişti kardeşine. Kaç kez onun çırpındığını, ne yapacağını bilemeyip kafa patlattığını görerek ağır ağır pencereye yürümüş, elleri ceplerinde, dişlerinin arasından "Ama ben sana para verebilirim." diye mırıldanmış ve ona para vermişti. Fakat o gün elinde yoktu. Bu yüzden de çekilip gitmeyi yeğlemişti. Çiftlik işleriyle ilgili ufak tefek sıkıntılar üzüyordu onu. Öte yandan Nikolay Petrovich'in bütün isteğine ve çok çaba harcamasına karşın işleri yoluna koyamadığını da düşünememezlik edemiyordu. Ama kardeşinin nerede yanıldığını gösterecek durumda da değildi. Kardeşim gereğince işe yatkın değil diye nedenler buluyordu kendi kendine. Aldatıyorlar onu. Nikolay Petrovich ise tersine Pavel'in pratik yeteneğine çok inanmıştı. Onun öğütlerini soruyordu boyuna. "Ben yumuşak, zayıf bir adamım," diyordu. "Bütün ömrümü bu köy yerine gömülmüş gibi geçirdim. Sense yaşamını boşuna geçirmedin. İnsanları tanıyorsun. Onları kartal gözlerinle görüyorsun." Pavel Petrovich bu sözlere bir karşılık vermiyor, kardeşinin inancını bozmadan sırtını dönüyordu. Bu kez de kardeşini çalışma odasında bırakarak evin ön bölümünü arka bölümünden ayıran koridora doğru yürüdü. Alçak bir kapının önüne gelince durdu, bir an tereddüt etti, sonra bıyıklarını çekiştirerek kapıya vurdu. Fenişka'nın sesi geldi içeriden. "Kim o? Girin." "Benim," dedi Pavel Petrovich kapıyı açarken. Fenişka kucağında çocuğu ile oturmakta olduğu iskemleden fırladı ve çocuğu bir kıza verdi. Kız da onu odadan götürdü. Fenişka acele başındaki örtüyü düzeltti. "Özür dilerim, rahatsız ettim," diye söze başladı Pavel Petrovich kadına bakmadan. "Sadece şey isteyecektim sizden. Bugün hazır kasabaya gidecek var. Benim için biraz yeşil çay almalarını lütfen söyler misiniz?" "Elbette," diye karşılık verdi Fenişka. "Ne kadar emredersiniz?" "Eh, yarım kilo yeter sanırım. Bakıyorum bir takım değişiklikler yapmışsınız burada," diye ekledi çevresine ve bu arada Fenişka'nın yüzüne bir göz atarak. Sonra kadının anlamadığını görerek "Perdeler demek istiyorum," diye açıkladı. "Aa, evet, perdeler. Nikolay Petrovich lütfetti bana. Ama çok oldu asılalı. Evet, ben de nicedir görmüyorum sizi. Çok hoş bir oda olmuş şimdi." "Nikolay Petrovich'in sayesinde," diye mırıldandı Fenişka. "Sağ baştaki o küçük yerden daha mı rahatsınız burada?" diye nezaketle sordu Pavel Petrovich. Yüzünde en ufak bir gülümseme belirmeden. "Elbette, burası çok daha güzel. Sizin eski yere kimi koydular?" "Şimdi çamaşırcı kızlar orada." "Ya," Pavel Petrovich sustu. Neredeyse gider diye düşündü Fenişka. Ama yerinden kımıldamadı. O noktaya mıhlanmış gibi adamın karşısında durdu. Parmaklarını sinirli sinirli burdu. "Küçüğü neden yolladınız dışarı?" dedi Pavel Petrovich sonunda. "Ben çocukları severim. Getirin de bir göreyim." Fenişka utancından, sevincinden kızardı. Korkardı Pavel Petrovich'ten. Çok az konuşurdu adam onunla. "Dünyaşa," diye seslendi. "Mitya'yı getirir misin lütfen?" Fenişka evde herkesle nazik konuşurdu. "Ama biraz bekleyin, fistanını giydireyim de öyle." Ve Fenişka kapıya doğru yürüdü. "Lüzumu yok," dedi Pavel Petrovich. "Şimdi gelirim," diye karşılık verdi Fenişka çarçabuk çıkarak. Pavel Petrovich yalnız kaldı ve bu kez alıcı gözüyle baktı çevresine. İçinde bulunduğu bu küçük, alçak tavanlı oda çok temiz ve rahattı. Yeni boyanmış döşemeden çıkan boya kokusuna papatya ve melisa kokusu karışıyordu. Duvarlara arkaları lir biçiminde iskemleler dayalıydı. Bunları rahmetli General Kirsanov Polonya'dan almıştı sefer sırasında. Bir köşede demir ve yuvarlak kapaklı bir sandığın yanında üstü müslim bir sayvanla örtülü küçük bir karyola vardı. Karşı köşede ise keramet yaratıcısı Saint Nicolas'ın kocaman kara ikonunun önünde bir kandil yanıyordu. Saint Nicolas'ın göğsünde başındaki madeni aylaya kırmızı bir kordeleyle bağlanmış küçük porselen bir paskalya yumurtası asılıydı. Pencere içlerinde kapakları dikkatle bağlanmış, geçen yıldan kalma reçelle dolu yeşilimsi kavanozlar duruyordu. Bu kavanozların üstündeki kağıtlara Feniçka kendi eliyle Frenk üzümü diye yazmıştı büyük harflerle. Nikolay Petrovic'in sevdiği reçeldi bu. İçinde kısa kuyruklu bir iskete bulunan bir kafes asılıydı tavana uzun bir iple. Kuş dışarı çıkmak isteyerek durmadan cıvıldıyordu ve kafes boyuna sallanıp sarsıldıkça darı taneleri tıpır tıpır yere dökülüyordu. Duvarın pencereler arasına düşen parçasına ve tam küçük konsolun üstüne Nikolay Petrovic'in sokak fotoğrafçısına çektirdiği çeşitli pozlarda kötü fotoğraflar vardı. Sanki gözleri yokmuş gibi duran bir yüz, kara çerçevenin içinde zorla gülümsemeye çalışıyordu. Göze çarpan buydu tüm. Ve Feniçka'nın üstünde General Yermolov, Kafkas paltosu içinde uzaktaki Kafkas dağlarına öfkeli öfkeli bakıyordu. İğnedenlik olarak yapılmış küçük, ipek bir patik generalin alnına kadar sarkıyordu. Aradan 5 dakika geçti. Yandaki odadan fısıltılar, hışırtılar duyuluyordu. Pavel Petrovic konsolun üstünde duran yağlanmış, yırtık pırtık bir kitabı Masalski'nin Strelsi'sini aldı. Birkaç sayfa çevirdi. Bu arada kapı açıldı ve Feniçka kucağında Mitya ile içeri girdi. Çocuğa yakası işlemeli, küçük kırmızı bir gömlek giydirmiş, saçlarını taramış, yüzünü silmişti. Çocuk derin derin soluk alıp veriyor, bütün sağlıklı bebekler gibi ileri doğru atılıyor, küçük kollarını sallıyordu. Süslü gömleği belli ki sevindirmişti onu. Tombul küçük varlığı neşeden parlıyordu. Feniçka kendi saçlarını da düzenlemiş, başındaki örtüyü yeniden bağlamıştı. Ama deminki gibi kalsa daha iyi ederdi. Dünyada çocuğunu kucağına almış bir anneden daha etkileyici bir şey var mıdır? Ne gürbüz yavru dedi Pavel Petrovic iyilik edermişçesine. Sonra işaret parmağının tırnağı ile Mitya'nın gerdanını gıdıkladı. Çocuk kuşa baktı ve bir takım sesler çıkararak güldü. Bak amcamız dedi Feniçka çocuğun yüzüne doğru eğilip. Sonra da onu hafifçe hoplattı. Bu arada Dünyaşa pencerenin içine yavaşça bir buhur pastili yerleştirmekteydi. Altına madeni bir para koyuyordu. Pavel Petrovic kaç aylık diyordunuz diye sordu. 6 aylık. Neredeyse 7'sine basacak bu ayın 11'inde. 8'ine değil mi Feodosya Nikolayevna dedi Dünyaşa ürkek ürkek. Hayır, 7 aylık olacak. Çocuk gene güldü. Köşedeki sandığa baktı. Sonra birden annesinin burnunu, dudaklarını tuttu bir elinin 5 parmağı ile. Seni küçük yaramaz dedi Feniçka ona yüzünü çekmeden. Pavel Petrovic babasına benziyor dedi. Ya kime benzeyecek diye düşündü Feniçka. Evet diye sürdürdü sözünü Pavel Petrovic kendi kendine konuşur gibi. Şaşmaz bir benzerlik. Dikkatli dikkatli, neredeyse kederli bakışlarla baktı Feniçka'ya. Bak amca diye tekrarladı kadın bu kez fısıltıyla. Aa Pavel sen burada mısın diye bağırdığı duyuldu birden Nikolay Petrovic'in arkalarından. Pavel Petrovic aceleyle döndü, kaşlarını çattı. Fakat kardeşi ona öylesine sevinçle ve minnetle baktı ki gülümsemekle karşılık verememezlik edemedi. Çok tatlı bir yavrum var dedi saatine bakarak. Çay ısmarlamak için gelmiştim. Ve kayıtsız bir tavır takınarak odadan çıktı. Kendiliğinden mi geldi diye sordu Nikolay Petrovic Feniçka'ya. Evet, kapıyı vurdu, girdi içeri. Ya Arkadi, bir daha gelmedi mi görmeye seni? Hayır, ben gene yandaki daireye gitsem daha iyi olmaz mı Nikolay Petrovic? Neden gidecekmişsin? İlk günler için daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Hayır, dedi Nikolay Petrovic duraksayarak. Ve alnını ovuşturarak, önceden yapmalıydık. Hanimiş benim yavrum, dedi birden canlanarak ve çocuğa uzanıp öptü onu yanağından. Sonra eğildi. Mitya'nın küçük kırmızı gömleğinin üstündeki süt bayezi eline koydu dudaklarını. Ne yapıyorsunuz Nikolay Petrovic diye mırıldanarak gözlerini yere indirdi kadın. Sonra yavaşça kaldırdı gene. Göz kapaklarının arasından bakarken çok sevimliydi, sevecenlikle ve biraz da budalaca güldü. Nikolay Petrovic Feniçka ile şöyle tanışmıştı. 3 yıl önce uzak bir kasabada bir handa gecelemek zorunda kalmıştı. Ona verilen odanın temizliği, yatak çarşaflarının yeni konulmuş olması çok hoşuna gitmiş, onu şaşırtmıştı. Bakan kadın Alman olmalı diye geçirmişti içinden. Ama ev sahibi kadın Rus çıkmıştı. 50 yaşlarında, üstü başı temiz, yüzü iyi ve anlayışlı, konuşması ciddi bir kadın. Çayını içerken onu lafa tutmuş ve çok beğenmişti Nikolay Petrovic. Tam o sıralarda taşınmıştı yeni evine ve eski köylülerini çalıştırmak istemediği için yanına ücretli hizmetkar arıyordu. Kadın da kasabaya gelip gidenlerin azlığından ve zamanın güçlüğünden yakındı ona. Bunun üzerine Nikolay Petrovich ona kendi evine gelmesini ve kahya olarak çalışmasını önerdi. Kadın da kabul etti. Kocası öleli çok olmuştu. Bir tek kızı vardı ondan, Feniçka. 2 hafta kadar sonra Arina Savişna, yeni kahya kadının adı, kızı ile Marino'ya geldi ve bölmeye yerleşti. Nikolay Petrovich onu seçmekle çok iyi etmişti. Arina evi düzene koydu. 17'sine basan Feniçka'dan kimse söz etmiyordu. Gören çok azdı onu. Kız ortalığa çıkmıyordu. Sadece pazar günleri Nikolay Petrovich köy kilisesinin bir köşesinde onun soluk ince yüzünü yandan görüyordu. Böylece 1 yılı aşkın bir zaman geçti. Bir sabah Arina onun çalışma odasına geldi. Her zamanki gibi yerlere kadar eğildikten sonra gözüne sobadan kıvılcım saçan kızına yardım diledi. Vakitlerini evlerinde geçiren bütün taşralılar gibi Nikolay Petrovich de basit ilaçları öğrenmişti. Bir eczar dolabı da bulundururdu elinin altında. Hastayı getirmesini söyledi Arina'ya hemen. Feniçka beyin kendisini istettiğini duyunca çok heyecanlandı. Fakat yürüdü annesinin arkası sıra. Nikolay Petrovich pencereye götürdü onu ve başını elleri arasına aldı. Kızın şişmiş, kızarmış gözünü iyice inceledikten sonra göz banyosu gerektiğini söyledi, ilaçlı suyu oracıkta hazırladı, sonra mendilini yol yol yırtarak gözünü nasıl yıkayacağını gösterdi kıza. Feniçka onun bütün söylediklerini dinledikten sonra gitmek üzere döndü. "Beyefendinin elini öpsene aptal kız," dedi Arina. Nikolay Petrovich elini vermedi ve biraz şaşkınlık içinde onun eğik duran başını saçlarının ayrık yerinden öptü. Feniçka'nın gözü çok geçmeden iyi oldu. Ama Nikolay Petrovich'te bıraktığı izlenim öyle çarçabuk yok olmadı. Kızın ürkek, ince, yukarı doğru bakan yüzünü canlandırıyordu gözünün önünde. O yumuşak saçları duyuyordu avucunun içinde. Aralarından ışıkta nemli bir parlaklıkla inci gibi parlayan dişlerinin göründüğü hafif ayrık, masum dudakları getiriyordu gözüne. Kilisede alıcı gözüyle bakmaya başladı kıza ve konuşma açmaya çalıştı onunla. İlk başlarda kız çok çekiniyordu ondan. Bir keresinde de akşama doğru çavdar tarlasındaki dar patikada Nikolay Petrovich ile karşılaşınca peygamber çiçekleriyle pelin otlarının boy verdiği yüksek ve sık çavdar başaklarının içine atmıştı kendini yüz yüze gelmemek için onunla. Ama Nikolay Petrovich çavdar başaklarının altın örgüsü arasında ona küçük, yırtıcı bir hayvan gibi bakan küçük başını kaçırmamıştı gözünden, sevgiyle seslendi ona. ''Merhaba Feniçka, yiyecek değilim seni, korkma.'' Feniçka da ''Merhaba'' diye mırıldanmıştı karşılık olarak gizlendiği yerden çıkmadan. Kız yavaş yavaş alışmaya başladı ona ama hala çekingen duruyordu yanında. İşte bu sırada annesi Arina koleradan öldü. Feniçka ne olacaktı? Annesinin düzene düşkünlüğünü, sağduyusunu, güvenilirliğini kanıtlamıştı. Ama daha o kadar genç, o kadar yalnızdı ki, Nikolay Petrovich de o kadar iyi yürekli, o kadar düşünceliydi ki gerisini anlatmaya lüzum yok artık. "Demek durup dururken seni görmeye geldi ha?" diye sordu Nikolay Petrovich. Kapıyı vurdu, girdi içeri. "Evet, çok iyi oldu bu. Ver de Mitya'yı kucağımda sallayayım." Ve Nikolay Petrovich başladı çocuğu neredeyse tavana değin atıp tutmaya. Bebek bundan çok hoşlanıyor, anne ise her seferinde kollarını onun küçük çıplak bacaklarına doğru uzatıyordu. Pavel Petrovich ise zarif çalışma odasına gitmişti. Bu odanın duvarları kurşunlu renkte kağıtla kaplıydı. Renk renk İran duvar halıları üstüne cinslerine göre ayrılmış tüfekler asılmıştı. Ceviz eşya koyu yeşil kadife ile örtülüydü. Rönesans biçimi eski kara meşeden bir kitaplık, olağanüstü güzellikteki yazı masasının üstünde bronz heykelcikler ve bir açık ocak. Mindere attı kendini, ellerini başının altında kenetledi ve gözlerini umutsuzca tavana dikerek hareketsiz kaldı. O sırada yüzüne yansıyan şeyi duvarlardan saklamak isteği için mi? Neyse, kalktı, ağır perdeleri açtı ve kendini gene mindere bıraktı. O gün Bazarov Feniçka ile tanıştı. Bahçede Arkady ile ağır ağır dolaşıyor, ona bir takım ağaçların, özellikle meşelerin neden büyümediğini anlatıyordu. "Buraya telli kavak, laden ve belki de ıhlamur dikmelisiniz. Altlarına da biraz kara toprak atmalı. Bak şu çardaktaki ağaçlar tutmuş, diye ekledi. Çünkü akasya da leylak da dayanıklıdır. Bakım istemez.
Ayrım sonu.